Böyle bir şeyi nasıl yaparım ben? O müfettiş yaptı bunu. Hatırlıyor musun? Onun ne yazdığını, kime yazdığını sorup durmuştu. O yaptı. O müfettiş yaptı. Doğacak çocuğumu görmeyeyim eğer yalanım varsa. Trenin yanında o sahneyi seyrederken görmeyeyim diye bin kat yerin dibine girmek istedim. O müfettiş, sonu gelmez nutukların, sorularıyla kafamı çeldi. Eğer bilseydim... Yedigey onun sözünü kesti. Peki peki, ayağa kalk da adam gibi konuşalım. Bak, sana karının yanında söylüyorum. Umalım ki bu iş kötü bitmesin. Şu anda mesele o değil. Senin hiçbir suçun yoksa bile hiçbir şey değişmez. Senin için burada veya başka yerde çalışmanın hiçbir önemi yok. Ama biz bütün ömrümüzü burada geçireceğiz. Bir an önce buraları terk edip gitsen çok iyi edersin. Tavsiye ederim git. İşte sana bunu söylemek için geldim. Bu konuyu bir daha hiç konuşmayacağız seninle. Yedigey bunları söyledikten sonra çıktı, kapıyı çarparak kapadı ve gitti. 9. Büyük okyanusta, Aleut adalarının güneyinde vakit öğleyi çoktan geçmişti. Orta şiddette bir fırtına okyanusu çalkalamaya devam ediyor, bir uçtan öbür uca bütün ufku kaplayan sular aleminde köpüklü dalgalar saf saf yuvarlana yuvarlana birbirlerini kovalıyorlardı. Uçak gemisi Konvansiyon San Francisco ile Vladivostok'a tam eşit uzaklıkta her zamanki yerindeydi. Hafif hafif sallanıyordu köpükler arasında. Bu uluslararası bilimsel araştırma gemisinin bütün görevlileri alarmda, her türlü operasyona hazır bekliyordu. İyi Güneşi sisteminde dünya dışı bir uygarlığın keşfedilmesiyle meydana gelen durumu görüşmek üzere, gemide bulunan ve olağanüstü yetkilerle donatılan komisyonların toplantıları bitmek üzereydi. Kendi üstlerinden izin almadan uzaylılarla orman göğsü gezegenine giden 1-2 ve 2-1 numaralı kozmonotlar hala o gezegendeydiler ve yörünge istasyonu paleti aracılığıyla ortak yönetim merkezi tarafından kesin emir almadan oradan ayrılmamaları konusunda üçüncü defa uyarılmışlardı. Ortak yönetim merkezinin bu kesin direktifi aslında yalnız kafalarındaki karışıklığı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı karşıya bulundukları meselenin gittikçe daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini, gerginliğe doğru tırmandığını, aralarındaki işbirliğinin bir cepheleşmeye dönüşmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını da gösteriyordu. Demiurg projesi bir süre önce iki büyük devleti birbirine yaklaştırmıştı ve böylece bilimsel ve teknik üstünlüklerini artırmışlardı. Bunu bütün dünyaya kabul ettirmek istiyorlardı. Ama işte şimdi bu proje birdenbire ikinci plana düşmüş, dünya dışı bir uygarlığın bulunmasıyla ortaya çıkan çözümü güç meseleden dolayı bir anda değerini yitirmişti. Her iki komisyonun üyeleri tek tek bir konuyu çok iyi anlıyorlardı. Bu benzeri görülmemiş hiçbir buluşla kıyaslanamayacak yeni keşif, çağdaş dünya toplumunun dayandığı esasları, insan zekasının yüzyıllar boyu, nesiller boyu oluşturup geliştirdiği, yoğurup biçim verdiği bir düzeni ve bunun kurallarını bir sınava sokmuş bulunuyordu. Yerkürenin genel güvenliği bir yana, bu sınavı vermek gibi bir tehlikeyi kim göze alabilirdi? Tarihin bunalımlı dönemlerinde her zaman görüldüğü gibi dünyadaki iki ayrı sosyal ve siyasi sistemin temel çelişkileri bütün çıplaklığıyla kendini gösterdi. Meselenin görüşülmesi sinirli tartışmalara yol açtı ve fikir ayrılıkları süratle uzlaşmazlığa, barışmazlığa sürükledi onları. Bu uzlaşmazlık ve karşılıklı tehditler iyice çığırından çıkar ve denetimi mümkün olmazsa bir dünya savaşı bile çıkarabilirdi. Üyeler bunu da düşünmeye başladılar. Sonunda bu gidişin onlara zarardan başka hiçbir şey kazandırmayacağını anlayarak aşırılıktan sakınmaya karar verdiler. Ama onları buna asıl zorlayan mesele, olayı önünde sonunda öğrenecek olan dünya kamuoyunun bilincinde bir patlama olması ve onların karşısına dikilmesiydi. Bundan korkuyorlardı. Bütün dünyada bir bomba gibi patlardı bu olay. Bunun nasıl sonuçlar doğuracağını da kimse bilmezdi. Sonunda mantık üstün geldi ve taraflar bir uzlaşmaya varmak zorunda kaldılar. Bu konuda da eşitlik ve denge esasına tam olarak uymuşlardı. Varılan karara göre ortak yönetim merkezinden Parite Yörünge İstasyonu'na yeni bir mesaj gönderdiler. Denetleyici kozmonotlar Parite 1-2 ve 2-1'e. Bu bir emirdir. Halen Güneş sistemi dışında, İye sisteminde ve Orman Göğsü gezegeninde bulunan 1-2 ile hemen bağlantı kurunuz. Onlara ortak yönetim merkezi kararlarını derhal bildiriniz. Dünya dışı bir uygarlığı keşfeden iki kozmonot, ortak yönetim merkezinin onların eylemleri ve bundan sonraki girişimleriyle ilgili olarak aldığı kararlara kayıtsız şartsız uyacaklardır. Ortak yönetim merkezinin kararları şunlardır. A. Parite'nin eski kozmonotları 1-2 ve 2-1, dünya uygarlığınca istenmeyen kişiler olarak ilan edilmişlerdir. Bunların yörünge istasyonu pariteye ve dünyaya dönmeleri yasaklanmıştır. B. Orman göğsü denilen gezegende yaşayanlarla dünyalıların tarihi tecrübeleri, hayati çıkarlar ve uygarlıklarının bugünkü gelişimiyle bağdaşmadığı için ne şekilde olursa olsun herhangi bir temas kurulması yasaktır. C. Paritenin eski kozmonotları 1-2 ve 2-1 ile onlarla ilişkide bulunan yabancı gezegenliler, dünyalılarla temas kurmaya, daha önce yaptıkları gibi Tramplen yörüngesindeki parite istasyonuna çıkmaya ya da yer kürevize yakın katmanlara sızarak dünyalılarla teması buradan sağlamaya kalkışmamalıdırlar. Ç. Yerküreyi çevreleyen uzay boşluğuna başka gezegenlerden gelen uçan cisimlerin sızmalarını önlemek için ortak yönetim merkezi çember harekatını başlatmıştır. Bu harekatla dünyaya yaklaşacak her türlü cismi anında yok etmek için değişik yörüngelere yerleştirilmiş savaşçı robot füzeler nükleer lazer ışınlarını salmaya hazır hale getirilmiştir. D. İzin almadan dünya dışı yaratıklarla temas kuran paritenin eski kozmonotları 1-2 ve 2-1'in dünya ile temas kurmaya çalışmaları boş bir çaba olacaktır. Yeryüzünde bağlanan istikrar ve jeopolitik yayının bozulmaması için bu temasa imkan verilmeyecektir. Temasın sağlanmaması ve meydana gelen bu olayın gizli kalması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bu amaçla parite başka bir yörüngeye alınacak, telsiz iletişim kanalları ve şifreleri değiştirilecektir. F. Dünya çevresinde oluşturulan çember bölgelerine yaklaşacak yabancı gezegenlilere bunun kendileri için çok tehlikeli olacağını bir daha hatırlatalım. Ortak Yönetim Merkezi, Konvansiyon Uçak Gemisi. Ortak Yönetim Merkezi bu korunma tedbirlerini alırken X gezegeninin araştırılması ile ilgili Demiurg projesini de belirsiz bir süre için askıya almak zorunda kalmıştı. İlk iş olarak parite istasyonunun rotasyon parametreleri değiştirildi. Ondan artık yalnız her zamanki uzay gözlemleri için yararlanılacaktı. Ortak Bilimsel Araştırma Gemisi Konvansiyonu'nun tarafsız bir ülke olan Finlandiya'ya emanet edilmesine karar verildi. Çember harekatı olarak adlandırılan sistem çalıştırılmaya başladıktan sonra da paritenin bilimsel ve idari ekipleriyle bunlara yardımcı servisler dağıtılacaktı. Bunlardan Ortak Yönetim Merkezi'nin programındaki bu değişikliğin sebeplerini hiçbir zaman açıklayamayacaklarını bildiren yazılı, imzalı teminat belgeleri de alınacaktı. Demiurg projesinin bir süre için durdurulması ile ilgili olarak kamuoyunda bir açıklama yapmak gerekiyordu. Bu ertelemenin X gezegeninde yeni bazı incelemeler ve ölçümlerde bazı düzeltmeler yapılması zorunluluğundan ileri geldiği söylenecekti. Her şey inceden inceye düşünülmüştü. Alınan bütün tedbirlerin çember sisteminin konulmasından hemen sonra uygulamaya geçirilmesi kararlaştırıldı. Komisyonların son toplantısından hemen sonra bütün belgeler, şifreler, paritenin eski kozmonotlarından alınan bilgiler, tutanaklar, bantlar, bu üzüntülü olayla ilgili her şey imha edildi. Büyük okyanusta Aleut adalarının güneyinde günün sonu yaklaşıyordu. Fırtına eski hızında devam ediyor ama dalgalar gitgide daha da büyüyordu. Şimdi köpürüp kabaran dalgaların kükreyişleri daha da çok işitilir olmuştu. Özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini getiren uçaklar onları geri götürmek için gergin bir durumda beklemekteydiler. Nihayet komisyon üyeleri hep birlikte toplantı salonundan çıktılar, birbirleriyle vedalaştılar. Bir bölüm uçaklardan birine, öteki bölümü de öbür uçağa bindiler. Geminin dalgalar yüzünden sallanmasına rağmen iki uçak başarılı bir kalkış yaparak biri San Francisco'ya, öteki de tam aksi yönde bulunan Vladivostok'a yöneldi. Uzay rüzgarlarında yıkanan yerküre ebedi dönüşüne devam ediyordu. Yerküre yüzüyordu. O uzayın sonsuz boşluklarında yer alan ve kendisine benzeyen sayısız kum tanelerinden sadece biriydi. Ama yalnız dünyada bu yerküresinde insanlar vardı. Bu insanlar ellerinden geldiği kadar iyi yaşamaya, bazen de meraktan evrenin başka gezegenlerinde kendilerine benzer yaratıkların bulunup bulunmadıklarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Tartışıyor, varsayımlar ileri sürüyor, Ay'a insan indiriyor, başka gezegenlere otomatik donanımlar gönderiyor ama her defasında Güneş sistemi içinde kendilerine benzer yaratıkların bulunmadığını, hatta hiçbir hayat belirtisinin bulunmadığını anlayarak üzülüyorlardı. Sonra bütün bunlarla ilgilenmeyi bir yana bırakıyor, başka şeylerle meşgul oluyorlardı. Başka meseleler dolduruyordu kafalarını. Daha iyi yaşamak ve birbirleriyle daha iyi geçinmek gibi meseleler. Bundan başka günlük geçimlerini sağlamak için de çok çalışmak zorundaydılar. Birçokları da bu konuların onların işi olmadığını düşünüyordu. Ve dünya kendi ekseninde dönüyor, uzay boşluğunda yüzüyor, yüzüyordu. O yılın Ocak ayı çok soğuk, çok sisli geçti. Bunca soğuk nereden gelip çökmüştü sarı özek bozkırına? Trenlerin dingeleri donarak birbirine yapışmış, buzla kırağıyla bembeyaz olmuşlardı. Petrol yüklü kara tankerlerden oluşan katarları, istasyonda durdurduğu zaman kırağıdan bembeyaz bir dizi gibi görmek çok tuhaf geliyordu insana. Katarların yollarına devam etmek için kalkışları da çok zor oluyordu. Katarlara koşulmuş çifte lokomotif, birbirine omuz vererek raylara yapışan tekerlekleri koparmak için zorlanıyor, demir gıcırtıları ve çakırtıları evlerden de duyuluyor, vakit gece ise yataklarındaki çocuklar bu gürültüden uyanıyorlardı. Bir yandan kar yolları tıkamaya başlamıştı. Soğuk yetmiyormuş gibi rüzgar da kudurmuştu sanki. Sarı özeyi kasıp kavuruyor, asıl fırtınanın nereden kopup geleceği bilinemiyordu. Öyle görünüyordu ki rüzgar, siperlerde bulduğu en küçük delikten karları savurup demir yolunun üzerine yağmaktaydı. Yedigey, Kazangap ve onlarla birlikte üç kişi daha, yolun bir kenarını açar açmaz öbür tarafına koşarak karları kürüyor, tıkanmayı önlemeye çalışıyorlardı. Develerin çektiği kızak olmasaydı onlar da saplanıp kalırdı kar yığınına. Üstteki kalın kar yığınını önce kızaklarla yolun kıyısına taşıyor, kalanları da küreklerle atıyorlardı. Yedigey karanları kızağa koşmaktan memnundu. Böylece hayvan yorulacak, bu mevsimde kızışıp azgınlaşması yavaşlayacaktı. Onu kendisi gibi güçlü bir deveyle koşmuştu. Kızağı iyice dolduruyor, kızağın arkasına bir ağırlık bağlıyor, sonra kar küreğini kızağa koyup üzerine oturuyor ve kamçısını şaklatıyordu. O zamanlar Boranlı'da kar temizleme makinesi diye bir şey yoktu. Fabrikalarda kar temizleme makinelerinin ve karları kendileri sürüp açan lokomotiflerin yapılmakta olduğunu duymuşlardı ama şimdilik bunların sadece söz ediliyordu. Yazın 2 ay süreyle kavuran sıcak onları çıldırtacak kadar bunaltıyor, kışınsa soğuk havayla dolan ciğerleri patlayacak gibi oluyordu. Ama trenler durmuyor, gelip gidiyordu ve herkes işini yapacaktı. Tıraş olacak vakti bile bulamayan Yedigey'in saçı sakalına karışmıştı ve sakalına ilk kırların düştüğünü de o kış fark etti. Gözleri uykusuzluktan şişmiş, cildi soğuktan iyice kararmıştı ve kendi suratından tiksiniyordu. Ayağındaki keçe çizmeleri ve üzerindeki gocuğunu hemen hemen hiç çıkarmıyordu. Gocuğunun üzerine bir muşamba, başına da bir başlık geçiriyordu. Yedigey kendini nasıl işe verirse versin, neyle uğraşırsa uğraşsın, Abu Talip Kutlubayev'in başına gelenleri hiç aklından çıkaramıyordu. Kazangap'la hep bunu konuşuyorlardı. Bu işin nasıl gittiğini, sonunun ne olacağını merak ediyorlardı hep. Fakat daha çok Yedigey konuşuyor, Kazangap üzüntülü, düşünceli duruyor, pek konuşmuyordu. Yine bir gün bir düşüncesini açıklamaktan kendini alamadı. Hep böyle oluyor, kendileri de kolay kolay çıkamazlar bu işin içinden. Boş yere dememişler, han bir tanrı değildir. Çevresindeki, kendi katındaki adamların ne yaptıklarını her zaman bilmez. Çevresindekiler de pazar yerlerindeki vergi memurlarının nasıl çalıştıklarını, nasıl davrandıklarını bilemezler diye. Evet, hep böyle olmuştur bu işler. Yedigey'in canı sıkıldı. Hani canım sendi. Senin dediğin o hanlar, o beyler çoktan silinip gitti tarihten. Laf mı yani bu söylediğin? Mesele adamlarda değil ki. Peki kimde öyleyse? Kimde mi? Böyle dedi ama sorusuna kendisi de bir cevap bulamadı ve bu soru kafasına yerleşip ona rahatsızlık vermeye devam etti. Felaketler çok defa tek başlarına gelmezler. Babasının götürülmesi felaketinden sonra Kutlubayevlerin büyük oğlu Davul soğuk almıştı. Yavrucak yüksek ateşten kıvranıyor, öksürüyor, boğazı ağrıyordu. Onun anjin olduğunu söyleyen Zarife her çeşit hapla iyileştirmeye çalışıyordu çocuğunu. Ama sürekli olarak çocuklarının yanında kalamazdı. Geçinmek, ekmeklerini kazanmak zorundaydı. Bunun için de demir yolunda makasçı olarak çalışıyordu. Gece gündüz demeden yapıyordu bu görevi. Ukubalı onun ne kadar güç durumda olduğunu bildiği için kendi çocuklarıyla birlikte onun çocuklarının bakımını da üzerine aldı. Yedigey de elinden gelen yardımı yapıyordu. Sabah erkenden kömürlükten kömür getiriyor, sobaya dolduruyor, vakit bulursa sobayı da yakıyordu. Sobada taş kömürü tutuşturup yakmak hemen hemen oluveren, kolayca yapılıveren bir iş değildi. Bu konuda tecrübeli olmak gerekirdi. Sobayı yaktığı zamanlar çocuklar akşama kadar ısınsınlar diye 1,5 kova kömür koyardı. Tankerden su getirme, ocak için ve soba tutuşturmak için odun kırma işlerini de yapıyordu. Bunları seve seve yapıyordu. Ama zor olan çocukların gözüne bakmak, gözlerine baka baka yalan söylemekti. Sorularını saptırmaya çalışmak, kaçamak cevaplar vermekti. Büyüğü hastaydı, genellikle de sakin bir çocuktu. Ama küçüğü anasına çekmişti. Çok hareketli, çok hassas, çabuk kırılan bir çocuktu ve böyle olması da durumu güçleştiriyor, daha çok acı veriyordu ona. Yedigey sobayı yaktığı sabahlar çocukları uyandırmamak için elinden geldiği kadar sessiz olmaya çalışırdı. Ama görünmeden gidebildiği zamanlar pek azdı. Kara kıvırcık saçlı ermek hemen uyanır, gözlerini açar açmaz da sorardı. Yedigey amca, babam bugün gelecek mi? Bu soruyu sorar sormaz da yatağından kalkar, yalın ayak ve yarı çıplak Yedigey'e koşardı. Yedigey amcası evet derse, babası da geri verecekmiş gibi bir umut olurdu gözlerinde. Yedigey onun sıcacık vücudunu kucaklar, bağrına basar, tekrar yatağına götürür, büyük bir adamla konuşur gibi ciddi ciddi cevap verirdi. Bak Ermek, Atika'nın bugün gelip gelmeyeceğini bilemiyorum. Hangi trenle geleceğini bize merkez istasyonundan telefonla bildirecekler. Biliyorsun, Boran'da yolcu trenleri durmaz. Ancak baş memurun emriyle yolcu indirecek trenler durabilir. Sanırım bugün yarın bir haber alırız. O zaman sen ve ben ve o zamana kadar iyileşirse Dağlı'yı da alır karşılamaya gideriz. Çocuk karşılama sahnesini gözünde canlandırarak sorardı. Atika, bak seni karşılamaya geldik deriz değil mi? Tabii öyle deriz. Ancak akıllı bir çocuk olan Ermi'yi aldatmak o kadar kolay değildi. Yedigey amca diyordu çocuk. Hani bir defa gitmiştik ya, yine öyle yapsak. Yük trenine binip baş memurun yanına gitsek, babamın bineceği treni durdurmasını söylesek. Yedigey bir mazeret uydurmak zorunda kaldı. İyi ama geçen defa gittiğimizde mevsim yazdı, hava sıcaktı. Şimdi ise çok soğuk. Bak rüzgar nasıl uğul uğul esiyor. Bak camlar nasıl buz tutmuş. Yük trenine binersek oraya varmadan kas katı buz oluruz. Bunun üzerine çocuk üzüntüyle gözlerini indirir, susardı. Yedigey de onu yatağına bırakır, hasta çocuğun yanına giderdi. Hadi, sen şimdi yatağına gir, ben dağla bir bakayım. Hasta çocuğun başına gelen Yedigey, düğüm düğüm olmuş ellerini onun ateş gibi yanan alnına koyardı. Çocuk gözlerini güçlükle aralar, ateşten kupkuru olmuş, çatlamış dudaklarıyla gülümsemeye çalışırdı. Ateş düşmezdi, Allah düşmezdi. Davul, üzerini açma yavrum. Yatağından kalkma sakın, ter içinde yüzüyorsun. Anlıyorsun değil mi yavrum? Yatağından hiç çıkmayacaksın, yoksa yine soğuk alırsın. Ermik abinin çişini yapmak isterse lazımlığı getirirsin, tamam mı? Sen hiç kalkmamalısın. Annen işi biter bitmez gelir. Az sonra Ukubala teyzeniz kahvaltınızı getirecek. Dal iyileşir iyileşmez bize gelirsiniz. Zorla ve şerafetle oynarsınız. Onlar da sizi çok özledi. Ben şimdi işe gidiyorum. Öyle çok kar var ki yolları açmazsak trenler gelip geçemez. Olabildiği kadar çocuklara başka şeyler düşündürmek istiyordu ama o eşiğe varır varmaz Ermek sesleniyordu. Yedigey amca, babamın treni geleceği zaman çok kar olursa küreğimi alır ben de gelirim kar temizlemeye. Küçük bir küreğim var benim. Yedigey yüreği kan ağlayarak uzaklaşırdı oradan. Çaresizliğine, haksızlıkları öfkelenir ve bütün hıncını kardan, rüzgardan, tıkanan yoldan ve develerden çıkarırdı. Kendisi de hayvan gibi çalışırdı. Sarı özeyi kasıp kavuran fırtınanın üstesinden tek başına gelmek isterdi sanki. Günler düşen damlalar gibi birbirine benziyor, aynı zorlukları getirerek geçip gidiyordu. Ocak ayının sonunda soğuklar biraz azalmaya başladı. Ama Abu Talip'ten hala bir haber alamamışlardı. Yedigey ile Kazangap bu konuda düşünüp kafa yoruyor, hiçbir sonuca varamıyorlardı. İkisi de Abu Talip'in bir an önce serbest bırakılacağını ümit ediyor, buna dua ediyorlardı. Türlü türlü şeyler geliyordu akıllarına. Bunca işkenceyi hak eden ne suç işlemişti ki? Onu salıvermeleri gerekirdi. O yazdıkları başkaları için değil, kendisi içindi. Onun serbest bırakılacağı ümidini yitirmiyor, bu umutlarını Zarife'ye de söyleyerek onun daha fazla çökmesini önlemeye çalışıyorlardı. Zaten Zarife de çocuklar için dayanması, ayakta kalması gerektiğini çok iyi anlıyordu. Görünüşte kaya gibi sağlamdı ya da öyle olmaya çalışıyordu. İnce içine kapanmış, hiç konuşmuyordu. Ama derin üzüntüsünü gözlerinden okuyordunuz. Daha ne kadar dayanabilecekti? Yedigey nöbette olmadığı, serbest kaldığı bir gün, develerin ne durumda olduklarını anlamak için otluğa gitti. Özellikle Karanar'ın başka bir deveyi tepeleyip tepelemediğini, ne haltlar karıştırdığını merak ediyordu. Çünkü tam azgın zamanıydı ve başka bir erkek deveyi yara bere içinde bırakmış olabilirdi. Develerin yayıldığı yer yakındı. Kayaklarını da takmıştı ayaklarını. Hayvanların yanına çabuk ulaştı. Tilki kuyruğu vadisine yayılmış otluyorlardı. Rüzgar buradaki karları süpürmüş, yer yer açılan arazide develerin otlayabileceği bitkiler yüzeye çıkmıştı. Endişe edilecek bir şey yoktu. Kazankapa da haber vermeliydi bu durum. Ama önce eve uğrayıp kayaklarını bırakmak istemişti. Tam eve girecekti ki eşikte kızı Saori'nin korkuyla kendisine baktığını gördü kız. Baba, annem ağlıyor dedi ve tekrar içeri girdi. Yedigey elindeki kayakları yere fırlattı ve heyecanla daldı içeri. Ukubala hüngür hüngür ağlıyordu. Nefes nefese sordu karısına. Niçin ağlıyorsun? Ne oldu? Kadın hıçkırıklar arasında lanet olsun dedi. Her şeye lanet olsun. Karısını hiç böyle görmemişti. Aslında çok metin, korkusunu, üzüntüsünü böyle dışa vurmayan bir kadındı o. Senin suçun bu. Senin yüzünden oldu bunlar diye bağırdı. Yedigey şaşırmıştı. Neymiş suçum? Ne yaptım ki? Aklına gelen her yalanı söyledin o çocuklara. Az önce bir yolcu treni durdu istasyonda. Herhalde karşıdan gelen trene yol vermek için. Ne diye burada karşılaştı o trenler sanki? Abul Talip'in çocukları yolcu treninin durduğunu görünce baba, babacığım, babamız geldi diye ok gibi fırladılar. Var sen anla neler olduğunu. Baba, neredesin baba diye vagondan vagona koştular. Trenin altında kalacaklar diye ödüm koptu. Vagondan vagona, trenin bir ucundan öbür ucuna koştular. Öyle uzun bir katarmış ki hiçbir vagonun kapısı açılmadı. Küçüğünü yakalayıp kucağıma almış, öbürünü de elinden tutmuştum ki tren hareket etti. Durmadan bağırıyordu yavrular. Babamız trende kaldı, inemedi, inemedi diye. Öyle, öyle ağlaştılar ki yüreğim parçalandı, aklım başımdan gitti. Ermeğin durumu çok kötü, hadi çabuk git yatıştır onları. Yolcu treni durunca babalarının geleceğini sen söyledin onlara. Babalarının inmediğini, trenin gittiğini görünce ne hale geldiklerini bir görseydin, bir görseydin. Niçin babalar çocuklarını, çocuklar babalarını bu kadar çok sever? Niçin, niçin bu acılar? Yedigey, Abu Talip'in evine giderken idam edilmeye giden bir suçlu gibi hissediyordu kendini. O anda idam mahkumunun son isteği gibi Allah'tan tek istediği, o masumları kandırdığı, iyilik yapmak için yalan söylediği için bağışlanmasıydı. Şimdi ne yapacak, ne diyecekti o çocuklara? Ağlamaktan yüzleri gözleri şişmiş tanınmaz hale gelmiş olan Davul ve Ermek, Yedigey'i görünce hıçkırı hıçkırı ağlayarak seller gibi yaş dökerek ona atıldılar. Yolcu treninin durduğunu ama babalarının inmediğini anlatmaya çalıştılar. Yedigey amcalarından gidip treni durdurmasını istediler. Ermek acıyla ama güven ve umutla yalvarıyordu. Sagındım, Atikam sagındım, sagındım. Dipnot, özledim, babacığımı özledim, özledim. Yedigey ne olursa olsun onları yatıştırmak, susturmak istiyordu. Ben şimdi gider durumu anlarım ama siz ağlamayı kesin. Hep beraber gider anlarız. Aynı anda kendi kendine soruyordu. İyi ama nereye gideceğiz, kimden bilgi alacağız, ne yapar ne ederiz? Asıl güç olanı kendi güçsüzlüğünü, umutsuzluğunu belli etmemekti. Sonunda neye yarayacağını kendisi de bilmeden çıkıp dolaşalım biraz, düşünür bir çaresini buluruz dedi. Zarife yatağa uzanmış, yüzünü yastığa gömmüş, hareketsiz öylece yatıyordu. Ona yaklaştı. Zarife, Zarife. Omuzuna dokunup hafifçe sarsıyordu ama Zarife başını kaldırıp bakmıyordu bile. Çocuklarla biraz dolaşacağız, sonra bize gideriz. Ben çocukları götürüyorum. Çocukları biraz olsun yatıştırmak ve kendini biraz toparlamak için bundan başka bir şey gelmemişti aklına. Ermek'i arkasına aldı. Dağlı'nın elinden tuttu ve demir yolu boyunca bir sürü amaçsız yürüdü. Ermek içli içli ağlamaya devam ediyor, gözyaşı döküyor, Yedigey onun ıslak nefesini boynunda duyuyordu. O güne kadar bir başkası için hiç bu kadar üzülmemiş, sırtında sarsıla sarsıla ağlayan ve tam bir güvenle ona sarılan küçüğün, eline asılan büyük çocuğun acılarına böylesine katılma isteği duymamıştı. İçini dolduran ağrıdan, üzüntüden bağır bağır bağırmak geliyordu içinden. Sarı Özek Bozkır'ın ortasındaki demir yolu boyunca yürüdüler. Trenler o yandan bu yana, bu yandan o yana takırtılarla, gürültülerle gelip gidiyor, ondan ise yürüyor, yürüyordu. Yedigey çocukları bir kere daha yalan söylemek zorunda kaldı. Yanıldıklarını söyledi onlara. Boranlı'da duran yolcu treni babalarının gelmesi gereken yönden gelmemiş, aksi yönden gelmişti. O trenin geldiği yönden gelmeyecekti ki babaları. Hem bu kadar kısa zamanda da dönemezdi. Öğrendiğine göre babalarını uzak denizlere giden bir gemiye tayfa olarak vermişlerdi. Gemi uzak yolculuğundan döner dönmez babaları da gelirdi. Onun için biraz daha beklemeliydiler.